Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, bizim İslam'ı tebliğ görevimiz var mıdır? Yani sadece bir İslam'ı yaşayarak yetinsek, başkalarına İslam'ı tebliğ etmeden, hele yurt dışındaki gayrimüslim ülkelerde bulunduğumuz durumlarda, orada Hristiyan halka, Müslüman olmayanlara İslam'ı tebliğ görevimiz var mıdır diye bir kardeşimiz soru sormuş. Evet, tebliğ görevi tabii ki peygamberlere verilmiş başlangıçta. İlahi kitap Kur'an-ı Kerim inmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu tebliğ etmiş. Fakat bunu tabii ki ondan sonra kim devam ettirecek? Yine ilimle uğraşanlar başta olmak üzere herkes kendi haline göre İslam'ı yaşayarak, eğer konuları iyi biliyorsa bildiklerini başkalarına aktararak İslam'ı temsil etmeye ve yaymaya çalışacak. Bu herkesin bir görevi bir bakıma. Yani herkes bildiğini tabii başkalarına da bildirme göreviyle mükellef. Tebliğ anlamında, hele sorulduğu zaman sorulana cevap verme zaten bir görev. Hani bir şey sorulduğu zaman susan, bildiği halde bir şeye sükût eden dilsiz şeytandır diye ifade edilmiş hadis-i şeriflerde. O yüzden hele bildiğimiz bir konuda bize bir soru sorulduğu zaman dini emir ve yasaklarla alakalı susmamız, sükût etmemiz, ona cevap zaten vermememiz söz konusu değil. Yani onu cevaplamamız gerekiyor. O yüzden bir kimsenin başka birinin imana gelmesine sebep olması, İslam'a girmesine sebep olması, Hazreti Ali'ye Peygamber Efendimiz ifade ettiği hadis-i şerifte insana çok şey kazandırıyor. Ya Ali diyor Allah'ın Resulü, senin sebebinle bir kimsenin hidayete ermesi, mümin olması, İslam'a girmesi, şu dünya üzerindeki şu değeri olan neler varsa, servet olarak neler varsa, bunların hepsinden daha hayırlıdır buyuruyor Peygamberimiz. Bir kişinin senin sebebinle hidayete ermesi, mümin olması mesela. Yani dolayısıyla bir kimsenin başkalarının İslam'a girmesine vesile olması veya bir haramdan vazgeçmesine vesile olmamız, onu bir içkiden, kumardan, kötü alışkanlıklardan vazgeçirmemiz, ondan sonra bu kardeşimizin işleyeceği güzel amellerde hemen bize bir pay ayrılmasına sebep oluyor. Ve sürekli ondan insanlar istifade ettikçe, o haramlardan korundukça buna sebep olan kimse de bundan nasibini alıyor. Çünkü hadis-i şerifte اَدَّالَتُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَعَلِيهِ buyurulmuş. Hayra delalet eden aynen hayır işleyen gibidir. Hayra delalet eden, hayra öncülük eden. Yani biz bir hayra öncülük ediyoruz. Kendi paramızla katkı yapmıyoruz, yapamıyoruz mesela. Ama hayrın öncüsüyüz. Bir cami yapımı işine öncülük etmişiz mesela. Bir Kur'an kursu yapımına öncülük et. Bir okulun yapımına, bir yolun, köprünün, çeşmenin yapımına sebep olmuş, vesile olmuşuz, organize etmişiz diyelim. Mesela kendimiz 5 kuruş para vermesek, veremesek bile sırf o işin, o caminin yapılmasına, yolun, köprünün, çeşmenin ve hayır yerinin yapılmasına vesile olduğumuz, sebep olduğumuz için insanlar bundan istifade ettiği sürece biz de sanki onu biz yapmışız gibi, kendi paramızı yapmışız gibi ecir alıyoruz. Bu çok güzel bir müjde aslında. Hayre delalet eden aynı hayır işleyen gibidir. Tabii ki şerre delalet eden, kötülüğün yolunu açan da bu defa insanlar kötülük yaptıkça, bizim açtığımız o çığırdan gittikçe biz de ondan günah olarak nasibimizi alıyoruz. Kötülük çığırı açmak. Yani bir mahalleye mesela ne yapmışız? Bir meyhane açmışız. Ve oraya içki yayıyoruz. Gençler geliyor, içki içiyorlar. Serhoşluk sebebiyle trafik kazaları yapıyorlar. Birbirine sataşıyorlar. Kavgalar oluyor falan. Biz de seyrediyoruz mesela. Buna kim sebep oldu? Biz oraya içki getirdik, yaydık. İnsanlara içiriyoruz, serhoş ediyoruz. Bu serhoşluklar sebebiyle o yerde, o mahallede nahoş olaylar meydana geliyor. Ahlak bozuluyor mesela. Bunu görüyoruz. Meyhane sahibi olarak. Şimdi hayra mı delalet ediyoruz, şerre mi? Hemen düşünmeye başlıyoruz. Ya ben bu dünyaya bir defa geldim. meyhane sahibi olmak için mi geldim? İnsanlara bu kadar içki içirmek, onları serhoş etmek, birbirine düşürmek, ölümlere sebebiyet vermek için mi ben bu dünyaya geldim diye düşündüğümüz zaman hemen bir karar vermemiz gerekir. Dünyada sadece yapılacak olan iş bu mudur? Ben ailemi geçindireceksem ille bu haram kazançla mı geçindirmeliyim? Helal yolu yok mu bunun? Var bir sürü işte marketler var, büfeler var, vesaireler var. Ben veya kapatırım, meşru olan bir iş açarım diye karar verdiği anda tabii ki hayra yönelmiş olur. Böyle bir karar verdiği anda şerden hayra yönelmiş olur. Şimdi bunu kendi başına düşünemiyor bu kardeşimiz diyelim. Biz ulaştık kendisine bir şekilde. Ya kardeşim bak dünyaya bir defa geldin. Bu işin ölümlü dünya. Şurada kaç yıllık ömrümüz kaldı. Bu kadar insanın kötülük yapmasına sebep oluyorsun. Haramların işlenmesine vesile etti. Zemin hazırlıyorsun. Gel bu işi bırak bunun yerine efendim buraya meşru şöyle şöyle bir iş yap. Hatta ben de yardımcı olayım sana. Sermaye vereyim. Ortaklık halinde de olabilir. Burayı bir market haline getirelim. Meşru gıdaların alınıp satıldığı bir yer yapalım. Veya meşru bir markanın şeyini, ürünü buraya getirelim. Burada pazarlayalım. Helalından kazanalım dediniz. Diğeri de ikna oldu mesela. Şimdi bakınız onu hayra yönelttiniz. Hatta kendiniz de taşın altına elinizi koyarak gerekirse beraber yapalım. Ben de sermaye koyayım. Buraya nezih temiz bir hale getirelim dediniz mesela. Hemen hayrı delalet eden kimse olarak ayrıca bir ecir. Hem ticari faaliyetin içine giriyorsun, o kardeşinize yardımcı oluyorsunuz ve ona bir bakıma tebliğ yapmış oluyor. Fiili tebliğ diyelim ona biz. Sadece lafla kalmıyor yani. Yol gösteriyorsunuz. Ya bunun yerine burada şu, bak burası çok mevki, güzel bir yer. Şu iş burada çok iyi gider. Kendi zaten bir şey, mağaza zinciriniz, bir şeyiniz varsa onun devamı olmak üzere. Gel buraya benim mağazamın zincirin devamı olmak üzere açalım. Senin sermayenle bu yapılmış olsun. İkimiz de bundan istifade ederiz. Sen de daha fazla gelir sağlarsın anlamında ikna ettiniz. İşte tebliğ yaptık bakınız. Yani tebliğlerin buna benzer fiili sonuçların da olması gerekiyor. Sadece lafla kalması yerine çözüm üretmek günümüzde önem arz ediyor. Bu yüzden tabii ki İslam alimleri yalnız şu hadis-i şerife de bazı sınırlamalar da getirmişler. Mesela men lâ mümkün mükene fel yugarihü biyedihi hadis-i şerifinde kim bir münkeri görürse diyor Peygamberimiz, münker haram veya mekruh olan şeyler oluyor. Bir haramın işlendiğini görürse yani fel yugarihü biyedihi, onu eliyle değiştirsin. Bunu engellesin yani. Haramı engellesin. Fellem istetiuhu, buna gücü yetmezse, demek ki herkesin buna gücü yetmez. Bir haramın işlendiğini gördünüz. Bunu ben güç kullanarak engelleyeyim. Gücünüz yetmez. Engellemeye kalksanız zarar göreceksiniz. Hapislere düşeceksiniz. Sizden bu istenmiyor. Ondan sonra febi lisanihi diyor Peygamberimiz. Diliyle uyarsın. Kardeşim bunu yapmasan daha iyi olur. Bu harama hiç girmesen. Bak şu zararı var. Ahirette bunun şu kadar azabı var. Sıkıntıya düşersin. Dünyada da zaten sıkıntıya düşüyorsun anlamında. Dilimizle uyarıyoruz haram işleyen kimseyi. İçkici, kumarcı vesaire birisini uyarıyoruz mesela. Dilimizle ikna etmeye çalışıyoruz. فَلَّمْ اِسْتَتِعُهُ Buna da gücü yetmezse buyuruyor Peygamberimiz. Diliyle söyleseniz kar etmeyecek. Hatta zararlı olacak. Sizi sıkıntıya sokacak. Belki tehlikeye, hayatınız tehlikeye girecek. O anda dille müdahale etmeye kalksanız engel olamayacaksınız. Bu belli. O zaman febi kalbihi, kalbiyle değiştirsin buyuruyor Peygamber. Yani kalben buğz etsin. Ya bu yapmasa bu kardeşimiz iyi olacak manasında. Fakat elle ve dille mücadeleyi bırakarak işi kalbe terk etmek, bırakmak imanın zayıf tarafıdır da buyurulmuş. Yani hep elle ve dille mücadele anlamında bir teşvik hadis-i şerifte var. Fakat İslam alimleri burada demişler elle güç kullanarak engelleme kamunun görevidir, devletin görevidir. Yani bu gücü kullanabilecek olan kimselerin sorumluluğudur. Sorumluluk onların üzerindedir denmiş. dille mücadele etmek, ikna etmek de alimlerin görevidir, işi bilenlerin. Kur'an'da, sünnette, İslami emir ve yasaklarda, helallik haramlık açısından o işin mahiyeti neyse, bunu iyi bilen ilim ehlinin o kişiye bunu izah ederek onu ikna etmeye çalışması ya da ona tebliğ etmeye çalışması gerekir demişler B şıkkı için. C şıkkı için de halk, avam ilmiyle buna engel olma, anlatma, ikna etme imkanı yok. Eliyle mani olma gücü zaten yok. Dolayısıyla asıl avam dediğimiz genel olarak halk kesimi bu gibi durumlarda en azından kalbiyle buğz ederek haramları gördüğü zaman, yani bu kardeşlerimiz de bunu yapmasalar iyi olacak. Ama yine de tabii kendisi uyaramıyorsa uyaracak olanı bu sefer ilim ehlini uyarma şeyi de var. Bak burada kötülük yayılıyor, şunlar şunlar oluyor. Sizin bunu anlatmanız lazım. Efendim vaazlarınızda, cuma hutbelerinde bunu dile getirerek cemaati uyarmanız gerekir. İşte burada uyuşturucu yayılıyor, içki içenler çoğalıyor. Şu kötülükler mahallemizde, beldemizde yaygınlaşmaya başladı. Bu sizin göreviniz. Biz bunu kendilerine anlatamıyoruz ama siz bunu kürsüden anlatabilirsiniz. Kendi dükkanlarına, mağazalarına giderek izah edebilirsiniz. Veya cuma hutbelerine, bunlar cumaya gelen kardeşlerimiz, cuma hutbelerine konu yapabilirsiniz manasında. En azından halkın da buna benzer bir uyarı yapma görevi tabii ki var. Hülasa buna benzer, demek ki İslam'ı tebliğ konusu herkesin kendi durumuna göre değişebiliyor. Yalnız tabii en önemli konulardan birisi de kendimizin örnek olması. Yani İslam'ı yaşarken örnek bir şahsiyet olarak toplum içinde yerimizi alabiliyorsak, İslam'ı temsil edebiliyorsak, başkaları bizde güzel bir hal görüyorsa, o zaman tebliği bu yolla yapmış, örnek olarak yapmış oluyoruz. Peygamber Efendimiz'in mesela örnek ahlakı bakanları hayran bırakıyor. Kendiliğinden Peygamberimiz hiç konuşmasa bile haliyle, kaliyle örnek oluyor. Bir takım ilim ehli de öyle mesela. İslam'ı gerçekten yerli yerinde yaşayan kardeşlerimiz bakıyorsunuz haliyle, kaliyle, yaptığı işlerle, ameliyle örnek olabiliyor. En güzel haller de bunlar. Mesela Müslüman'ın dış görünüşü nasıl olmalıdır? Bakıyorsunuz hadis-i şerifte tarif edilmiş. El-Müslimi, men-selimen Müslüme min-lisanihi ve yedihi buyurulmuş mesela. Müslüman elinden ve dilinden diğer insanların güvende olduğu, selamet bulduğu kimsedir. Yani elinden ve dilinden başkalarının zarar görmediği kimsedir. Gücünü, kuvvetini, yetkisini başkalarının aleyhinde kullanmaz, haksızlık yapmaz, zulmetmez. Diliyle başkalarını rahatsız etmez, iftira etmez. Başkalarının aleyhinde konuşmaz, dedikodusunu yapmaz. Ve dolayısıyla insanlar ona bu konuda güvenir, buyuruyor Peygamberimiz. Yani dolayısıyla bakıyorsunuz daha Müslüman'ın tarifinde insanlara zarar vermeyen, onları sıkıntıya sokmayan, dolayısıyla diliyle onların aleyhinde konuşmayan, iftira atmayan, onların gönlünü çekebilen, celbeden bir görüntü daha Müslüman kişinin İslam'a girdiği andan itibaren vermeye başlaması gerekiyor. Yani Müslüman'ın tarifinde bu özellik var. Bu yüzden demek İslam'ı tebliğ dendiği zaman ille giderek ona İslam'ı uzun uzun anlatarak tebliğ etmek yanında buna benzer örnek olarak çeşitli şekillerde onu ikna ederek efendim güzel hallerimizde, güzel sözlerimizde, gönül alıcı halleri, edepli davranışlarımızla o mümini, o kişiyi İslam'ın en güzel dairesine çekmeye gayret etmek İslam'ın tebliğini kapsamında değerlendirilir. Mesela ayet-i kerimede nesnebiler "Üdü ila sebil Rabbike bil hikmeti vel mevazetine ve cadir milleti yasen" buyuruluyor ve adeta İslam'a davetin metodu ortaya konuyor. "Üdü ila sebil Rabbike, ey Habibim, Rabbinin yoluna davet et, insanları çağır." Ne şekilde çağır? Devamında bil hikmeti, hikmet, hikmetle. Yani hikmet, insanları ikna ederek, sağlam delillerle konuyu ortaya koyarak, günümüze göre düşündüğümüz zaman gerektiğinde fizik, kimya, biyoloji, tıp bilimi ve neleri ilgilendiriyorsa o konu, bir bakıma hikmetli taraflarını da dile getirerek, karşınızdakini ikna ederek İslam'ı tebliğ et buyuruyor Cenab-ı Hak. Verme vazife hasreti, güzel öğüt vererek, yani çeşitli örneklerle, peygamber kıssaları mesela en güzel mevzi hasenedir. Kur'an-ı Kerim'de birçok peygamberlerin örnek kıssaları var. Yani her çeşit dünya olaylarıyla ilgili en sıkıntılı zamanlarla alakalı peygamber kıssaları, olayları, birçok kavimlerin helak örnekleri var Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan o andaki duruma uygun olan birisini tercih ederek peygamber kıssasının anlatılması, karşınızdakini bakıyorsunuz, ikna edebiliyor. Çünkü peygamber kıssası hikmetli bir olaydır. Muhakkak onun arka planında şey vardır. Yani bir irşat vardır, tebliğ vardır, bir uyarı vardır. Yani yüzyıllarca, binlerce yıl öncesinden bir peygamberin hayat hikayesini Cenab-ı Hak neye nakletsin, neye anlatsın? Mesela Yusuf suresi var mesela. Yusuf suresi. Baştan sona bir sürü hikmetli olaylar var. Kıssalar. Kıssaların da en güzeli diye. Aksiyonel kısas. Kıssaların en güzeli diye ifade edilen ibretli hadiseler orada toplanmış mesela. Şimdi oradaki şeyleri bir maddeleştirdiğiniz zaman neler neler çıkıyor Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasından. Yani dolayısıyla bakıyorsunuz bir defa evin hanımının iftirasına uğruyor Yusuf Aleyhisselam. Züleyha Yusuf Aleyhisselam'ın hiç gözü olmadığı halde ona aşık olmuş evin kadını. Kendisini yetiştiren, büyüten kadın ona aşık oluyor. Ve kendisiyle beraber olmasını istiyor. Yusuf Aleyhisselam tabii ki buna meyletmiyor. Ama bu defa zorluyor. Elbisesini yırtmış sonunda arkasından Yusuf Aleyhisselam kaçmak isterken. Ve sonunda Yusuf Aleyhisselam zindana girmeyi tercih ediyor. Böyle bir evin hanımını taciz etmiş görüntüsü ortaya çıkınca ben toplum içinde bu durumda kalmak yerine zindanı tercih ederim diyor. Ayet-i kerimelerde bunlar ifade edilir. Ve 8-10 yıl kadar zindanda kalıyor Yusuf Aleyhisselam. Fakat sonunda tabii ki zindandan da çıkıyor. Züleyha kendisine herhangi bir şekilde Yusuf'un yan gözle bakmadığını itiraf ederek temize çıkıyor hapisten çıktıktan sonra Yusuf Aleyhisselam ve sonunda bütün gerçekler bakıyorsun surenin sonuna doğru netleşiyor. Yani ama çok birçok ibretli hadiseler uzun uzun anlatıldıktan sonra Yusuf Aleyhisselam bir peygamber olarak Orta Doğu'da yerini alıyor. Babasını, kardeşlerini de kralın sağ kolu olarak işte başbakan seviyesinde veya hazine bakanı seviyesinde Mısır bölgesinin başında yetkili bir devlet adamı olarak da yerini alıyor. Aynı zamanda bir peygamber olarak. Yani hulasa bakıyorsunuz birçok kıssalar aynı zamanda hikmetli olay olarak yani ve mevzi hasene olarak kendisini gösteriyor. Ve cadilhum billeti yahsen. C şıkkı da onlarla en güzel şekilde mücadele et. Mücadele ederken de en güzel şekilde. Kaba olarak, vurucu, kırıcı olarak. Efendim hemen silahlanıp üzerlerine giderek değil. En güzel şekildeki mücadele nasıl olacaksa mücadeleyi de en güzeliyle yap. En güzeliyle tercih et manasında. Üç şık bu ayet-i kerimede İslam'a davet, İslam'ı tebliğ ederken davet metodu olarak yerini almış. En başta hikmet var. İkinci sırada güzel öğüt vermek var. Üçüncü sırada bir adım daha ilerisi mücadele etmek gerekirse karşı taraf çünkü şiddete başvurmaya başlar. Mücadelesini ağırlaştırır, sertleştirir. Buna karşılıkta mücadele ederken yine de en güzel olan yolu tercih et diye C şıkkında da yine mücadelenin en uygun olanın yapılmasını Kur'an-ı Kerim tavsiye etmiş. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları aynen bu metoda göre uygulamış. Önce hikmetle Mekke-i Mükerreme döneminde sürekli sözlü davet ederek, tebliğler yaparak Kureyş'i İslam'a davet etmeye, ikna etmeye çalışmış. Peygamber kıssaları, hikmetli olaylar hep Mekke döneminde gelmiş. Ondan sonra güzel öğütler vermiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Medine-i Münevvere döneminde artık mücadeleye artık ihtiyaç, şartlar zorlamış. Nasıl zorlamış? Bedir gazvesi oluyor. Mekke müşrikleri şeye kadar gelmiş, Bedir'e kadar. Orada bir çatışma ihtiyacı doğuyor. Uhud gazvesinde dikkat edilirse Mekke'ye saldırı var. Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin kenarına kadar. Yani Mekke-i Mükerreme'den Kureyş çıkıyor, Kureyş ordusu. Medine-i Münevvere'nin 6-7 kilometre Uhud denilen Uhud dağının yanındaki yere kadar geliyor. Medine'ye saldırmak için geliyor belli. Tabii ki ona karşı siz bir cevap vermeniz lazım. Evet, hal üzere bırakayım. Sözlü tebliğe yetineyim dediğiniz zaman söz dinlenmemiş belli. Saldırmak üzere, Medine'yi yakıp yıkmak üzere şehir kenarı kadar gelmiş. Onunla savaşacaksınız. Uhud savaşı o sebeple meydana geldi bildiğimiz gibi. Bunun bir adım daha ilerisi Hendek Savaşı. Daha sonraki yıllarda Hendek kazmak zorunda kaldılar Medine şehrinin açık kısmına. Dolayısıyla Hendeklerden düşman aşamasın, geçemesin diye tedbir aldılar mesela. Ta şehrin kenarına kadar düşman geldi. Hendek Savaşı orada cereyan etti mesela. Hep saldırı dikkat edilirse Mekke'den Medine'ye kadar ordular geliyor. Medine kenarına kadar, hatta evlerin kenarına, hendek kazılan yere kadar geliyorlar. Çatışmalar orada oluyor. Peygamberimiz gidip Mekke'ye saldırmıyor başlangıçta o ilk dönemlerde. Ama sonunda artık Mekke-i Mükerreme'yi de kontrol altına alarak, fethederek yani İslam'ın oralarda da hakim olmasını sağlamak üzere zamanı gelince de Mekke fethediliyor. Yani kısaca mücadelede de dikkat edilirse hep düşmanın saldırısı iyice uç noktaya kadar geliyor. Medine'nin kenarına kadar geliyor. Savunma harbi yapıldığı kesin bakınız. Çünkü bakıyorsunuz 450 kilometre Mekke ile Medine arası. 450 kilometre uzaktan düşman geliyor ordusuyla. Nereye kadar? Medine'nin kenarına kadar. Ondan siz onunla tabii ki onu durdurmanız lazım. Aksi halde Medine'ye gelecek, yakıp yıkacak. İnsanları efendim mahvu perişan edecek. Bu duruma tabii ki cevap verme. En güzel cevap onu durdurmaktır tabii ki. Başka çare yok yani. Yani buna benzer mücadeleyi de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem en uygun şekilde yapmış. Kesinlikle bir zulme, efendim insanların katliama maruz kalmaya vesaireye başvurmadan en uygun şekilde bunlar mücadele yoluyla çözülmeye çalışılmış. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, çocuklarımıza dinimizi nasıl sevdirmeliyiz? Yani çocuklara dini sevdirmek tabii ki yavaş yavaş Peygamberimizin tavsiyelerine bakılırsa daha çocukluk devresinde alıştırma, sevdirme, dini sevdirme faaliyetlerine, işte anne baba namaz kılarken mesela çocuk da gelir önüne, efendim oturur, yatar yerine göre. Şimdi ona iyi davranmak mesela. Benim namaz kıldığım yere efendim gelemezsin, bir daha gelme mesela. Selam verdik. Niye geldin? Niye benim seccademin tam secde edeceğim yere durdun falan demek yerine onun kenara çekilmesini beklemek secde ederken veya elimizle onu azıcık kenara çekip secdeyi yapmak, namazı tamamlamak. Ondan sonra onu sevmek mesela. Yollardan biri bu. İkinci B şıkkı, efendim hanımınıza bağırıyorsunuz. Ben namaz kılıyorum. Niye bunu benim yanıma saldınız? Bak geldi önüme, secde edeceğim yere mani oldu, düzgün secdemi bile yapamadım falan diye çocuğa sert davranarak, hanımınıza yüksek sesle bağırarak eğer onu yanımızdan uzaklaştırmaya çalışırsak namaz kılarken yavaş yavaş çocuğun ilgisi azalır tabii ki. Kenarda durmaya başlar. Namazla da alakası tabii daha çocukluk yaştan itibaren kopmaya başlar. İşte onun yerine namazdayken bizim yanımıza gelse, sırtımıza binse, hatta ilginçtir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Hazreti Hasan veya Hüseyin küçük yaşta geliyorlar, sırtına biniyorlar Peygamberimizin. Allah'ın Resulü secdeye varınca birden düşmesinler diye ağırdan alıyor mesela. Yere düşmesin diye Peygamberimiz ağırdan alıyor. Ve yan tarafa onun çekilmesini sağlıyor. Yani dolayısıyla Allah'ın Resulü kendi hayatında bunları, biz çocuklara namazda nasıl davrandığını incelediğimiz zaman zaten namazın nasıl sevdirildiğini görme imkanımız var. Mesela Allah'ın Resulü bir gün cuma namazı kıldırırken Hazreti Aslan veya Hüseyin, birisi koşarak geliyor şeyden, mescidin arka tarafından işte yolunu bulmuş. Geliyor Peygamberimiz hutbede, Cuma hutbesinde. Ondan sonra Allah'ın Resulü hutbeden iniyor. İlk merdivene diyelim ona biz. Torununu okşuyor. Sen git şimdi diyor. Daha sonra ben görüşürüz diyor. Sahabeler yardımcı oluyorlar. Onu geri alıyorlar mesela. Şimdi bir sahne düşünelim. Büyük bir camimiz. Süleymane Camisi, Fatih Camisi veya işte o zaman Medine-i Münevvere Mescidi. En büyük, tek mescit. Cuma namazlarına kılındığı büyük mescit. Yani kalabalık, kitle halinde sahabiler Cuma namazına katılmış. Öyle bir zamanda torun geliyor. Peygamberimiz hutbeden inip onu okşuyor. Ondan sonra hutbesine devam ediyor mesela. Şimdi bizim camilerimizden birisinde İmam Efendi'nin bu şekildeki küçük torunu her nasılsa cemaatin arasından dede baba diye neyse seslenene geldi diyelim. Hutbe irad edilen şeyin, mihrabın şeyine, minberin şeyine kadar geldi. Siz de efendim hutbenin içinde arasında aşağı kadar indiniz. Onun başını okşadınız. Şimdi sen burada otur bak amcaların yanında. Sonra görüşürüz. Namazdan sonra dediniz. O sakinleşti. Kenara çekildi. Hutbeye devam ettiniz. Böyle bir cami düşünelim mesela. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki bir camide bunun olduğunu kabul edelim. Allah o gün cemaat neler neler konuşur. Ertesi gün gazeteler bile yazar. Meşhur bir, yani büyük bir camide olduysa bu mesela. İmam hutbeyi efendim çocuğun şeyini için aşağı indi, tekrar yukarı çıktı falan gibi neler konuşulur. Peygamberimiz yapmış bunu bakınız. Yine Hazreti Ömer zamanında yine başka ilginç bir hadise. Hazreti Ömer hutbede kadınların mehir konusundan bahsederken son zamanlarda diyor mehir yükselmeye başladı. Evlilikler zorlaştı, gençler evlenemiyor. Dolayısıyla evliliğin kolaylaştırılması için mehirleri azaltın diyor. Mehri azaltın. Evlilikler kolaylaşsın, gençler evlenebilsin. Tavsiyesi bu. Arkadan bir kadın ayağa kalkıyor. Ya Ömer diyor. Allah bize kıntana felalete huzun min hüseyen ayetinde kantarlar dolusu mehir münasip görmüştür diyor. Kantarlar dolusu mehir de az mehir değildir diyor. Bunu sizin azaltmaya hakkınız yoktur diyor kadın. Hazreti Ömer belki kadınla tabii sözü uzatmamak için bir kadın çıkmış Ömer'i susturmuştur diyor. Tabii siz yine ben evliliğin kolaylaştırılması için bunu tavsiye ettim ama siz bilirsiniz. Tabii ki kadının hakları Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde bellidir diye konuyu kapatıyor mesela hutbe sırasında. Şimdi yine günümüze geldiğimiz zaman bir imam efendi hutbeyi irad ederken kadınların kısmından bir hanım ayağa kalksa İmam kardeşimiz sizin söylediğiniz kadın haklarıyla çelişiyor. Kur'an-ı Kerim bize bu hakları vermiştir. Peygamberimizin hadislerinde bu haklar bize tanınmıştır. Bunu sizin kaldırmaya veya azaltmaya hakkınız yoktur gibi bir cümle söylese bilfarz yine cami karışır mesela. Sahabe hiçbir şey demiyor orada. Dolayısıyla Hazreti Ömer konuyu münasip şekilde noktalıyor ve hutbesine devam ediyor. Şimdi buna benzer hulasa reel olaylar var Peygamber Efendimiz dönemlerinde. Rahat bir cemaat anlayışı var ve çocukların, torunların camiye gelişi ve namaz kılarken bizimle olan ilişkileri merhamet ölçüleri içinde geliştirilmiş ve onların namaza ısınmaları, alıştırmaları sağlanmış. Mesela yine Allah'ın Resulü Muru elverdiküm ve emna sebe'i sinine hadis-i şerifinde çocuklarınıza namazı emrediniz diyor. Emna sebe'i sinin çocuklarınız 7 yaşına girdikleri zaman namazı emredin. Namaz kılmaya başlasınlar yani. 10 yaşına girdikleri halde hala kılmıyorlarsa o zaman biraz artık onlara müeyyide uygulamaya başlayabilirsiniz manasında. Yani zorlama anlamında artık alışmaları gerekir diye ifade ediliyor. Yani dolayısıyla 7 yaştan itibaren bizimle beraber seccade koyacağımız bir seccadeyle yavaş yavaş oğlumuzun, kızımızın da namaza alışması lazım. Anlamına geldiği belli. Namaz üzerine farz mı? Değil. Ama alışmaya başlasın diye burada değerlendirmek lazım. Onun için elhamdülillah günümüzde bakıyoruz çocuklarımız, torunlarımız namaza ilgi duyuyor biz kılarken. Geliyor, önümüze yaslanıyor, ediyor falan. Anlamaya çalışıyor yani ne yaptığımızı. Yüzümüze bakıyor. Ona bakmamızı istiyor ama bakmıyoruz. acaba ne yapıyor diye anlamaya çalışıyor. 2 yaşındaki çocuk mesela, torun bakıyorsunuz. Anlamaya çalışıyor. Güzel bir şey aslında. Ya 3 yaşında, 4 yaşında yerine göre. Ve dolayısıyla işte bu gibi davranışlar. Mesela camilerimizde bir çocuk geliyor bazen. Çocuk işte gürültü etti veya gezindi falan diye cemaat neye getirdin, bu arkada dursaydın, ön saflara niye geçti falan gibi sert davranabilir. Buna hiç ihtiyaç yok aslında. O çocuğun cami hayatını, oradaki cemaati sevmesi için teşvik edilmesi lazım. Onun ufak tefek gürültü yapması, aramızda gezinmesi, önümüzden geçmesi falan önemli değil. 2-3-4 yaşındaki çocuğun, 5 yaşındaki çocuğun oralarda efendim kendi göre mırıldanması, saf aralarından geçmesini zararlı bir hareket olarak düşünmememiz lazım. Almanya'da bir kilisenin bir yakından görelim diye şeyine gitmiştik, bulunduğu yere. Kısaca kilisede gördüğümüz manzara şuydu. Tabii papaz efendinin sohbet ettiği şey var, kısımlar. Cemaatin kademeli olarak oturduğu, pazar ayininde oturduğu sıralar var. En arkaya da yüksek kısma camakenli çocuk oyunlarının olduğu bir yer yapılmış. Dolayısıyla aileler evden kiliseye gelirken pazar günü çocuklarını da getirsinler. Ve kilisenin arka kısmında, işte üst kısmında, arka kısmında onlar da yerini alsınlar diye hem de camlı yapılmış, bu ayini de seyredecek şekilde tedbir alınmış. Ve başlarında da rahibe hanımlar görevlendirilmiş. Dolayısıyla orada çocuk oyuncaklarının da olduğu o yere aileler çocuklarını getirip bırakıyorlar. Kendileri kilise ayinine katılıyorlar. Çocuklar da orada gerekirse camdan ayini izliyorlar. İsteyen ayine bakıyor, isteyen oyuncaklarla oynuyor ve çıkarken de çocuklarını alıp oradan evlerine dönüyorlar mesela. Böyle bir kilise düzenlemesi görmüştük. Yani çocuk bahçesi gibi bir çeşit kilisenin içine, mahfel diyebileceğimiz yüksek kısmına, ayin yapılan yerin de görüldüğü kısma bir çocuk oyun yeri yapılmış ve kiliseye aileler çocuklarla beraber gelsin, çocuklar buna kilise hayatına alışsın, aşinalık meydana gelsin diye tedbir almışlar mesela. Ve yine çok ilginçtir. Almanya'da bu kreşlerin, çocuk yuvalarının, küçük yaştaki çocuklar için hazırlanan yerlerin %60 kadarının kiliselere bağlı olarak şu anda işletildiği ifade edilmişti. Yani orada binlerce kreşlerin, çocuk yuvalarının %60 kadarının kiliselere bağlı olarak kilise bahçelerinde, bitişik olan yerlerde devam ettirildiği genelde ifade edilmişti. Ve bir kilisenin de yine bahçesinin bitişiğinde bir kreş çocuk yuvasına beraber oraya gittiğimiz dernek başkanı kardeşimizin kendi çocuğu da varmış orada. Hem bir yeri görelim diye gittik. Rahibe hanımlar kiliseden görevlendirilmiş kreşin olduğu, çocukların bulunduğu yerde. Dolayısıyla çocuğu da kenara, bizim bulunduğumuz yere kadar çağırmıştı. Orada görmüştük. Ve kilisenin bitişiğinde olan bir çocuk yuvası ya da kreşti mesela bizim gördüğümüz. Şimdi dolayısıyla bizim memleketimizde de aslında cami müştemilatlarında, özellikle Kur'an-ı Kerim kursu, kalabalık olan Kur'an-ı Kerim kursu müştemilatlarında bu gibi çocuk yuvalarına, çocuk kreşlerine kesinlikle ihtiyaç olduğu belli. Pek çok Kur'an kursu hocalarımızın çocuklarını bile başka işte çocuk yuvalarına, çocuk kreşlerine, uzak yerlere vermek durumunda kaldıklarını da görüyoruz. Bunun yerine İslam'ı onlara sevdirmek için cami yakınlarında veya Kur'an kursu müştemilatlarında bu yavrularımıza bu gibi imkanların hazırlanmasını düşünmemiz de gerekiyor. Eğer İslam çok küçük yaşta yavaş yavaş sevdirilecekse bunun tedbirlerinin alınması da gerekiyor. Çünkü ileride şu anda camiye gelen cemaatimiz yerine o yavrular alacak. Onların daha küçüklükten İslam'ı nasıl seveceklerini, sınacaklarını, tedbirini almamız gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, namazdayken Zamm-ı Sure'nin devamı aklıma gelmiyorsa kaç defa başa dönebilirim, sevsesi gerekir mi diye sormuş. Şimdi namazda tabi Kur'an-ı Kerim okurken devamını getiremezsek, unutursak, bir defa 3 ayetten fazla okumuş durumdaysak ve devamını hiç hatırlamıyorsak tabi rüküye varıp namaza devam edebiliriz. Ama ben daha fazla okuyayım diyorsak veya 3 ayet-i kerime kadar da okumamış durumdaysak, hatırlayamadığımız zaman ısrar etmek yerine başka bir yere de geçebiliriz. bildiğimiz bir yere geçebiliriz yani. Fakat bunu dönüp geriden aldık. Yine çıkaramadık. Yine aldık. 4, 5, 7 defa tekrarlamak olmaz tabii ki. 1, 2, 3 defa olabilir demiş İslam alimleri. Geriye dönüp yeniden ayeti okumaya çalışmak. Arkadan birisi imamsa bu yanılan kardeşimiz, hafız olan birisi uyarabilir. O uyarıya göre tabii önünü açabilir. Ama bunu 2-3 defadan fazla tekrar tekrar geriye döne döne uzatmak doğru değil. Eğer bu anlamda bir gecikme olduysa bu geriye dönmeler tabii sevsizliği buna ilave edilebilir. Ama namazın bozulacağı derecede aşırı bir aralık vermek, beklemek yerine başka bir yere geçmek, bildiğimiz bir yere geçmek daha uygun olur diye değerlendirebiliriz. Başka bir kardeşimiz, hocam bekaretle kesilen kurbanların diyor, kesenin isminin söylenmediği takdirde farz yerine getirilmiş ya da vacip yerine getirilmiş olur mu diye sormuş. Şimdi tabii bir kurban kesiliyor. Kimin adına kesildiği belli aslında. Yani komşuya diyelim kurban kesebildiği için rica ettik, bizim kurbanımızı kesiver. Geldi, bizim kurbanımızı kesiyor. Keserken bunu ben komşum filancı adına kesiyorum demediğini kabul edelim. Şimdi kurbanın sahibi biziz belli. Komşular rica etti, geldi kurbanı kesiyor, kesecek. Besmeleyle kesti. Hangi kurban? Bizim kurbanımızı kesti. Melekler bunu izliyor, yazıcı melekler. Bizim kurbanımız zaten 10 gün, 20 gün önce satın alınmış, bahçemizde beslenmiş, efendim kınalanmış falan. Herkes biliyor aileden zaten, ailede kurbanın kime ait olduğunu. Şimdi komşu bunu filancanın kurbanı olarak kesiyorum diye ismimizi söylemese bile sonuç olarak o kurban tabii ki yerini bulmuştur. Bizim kurbanımız kesilmiş vaziyettedir. Besmeleyle kesilmesi, usulüne göre kesilmiş olması yeterlidir. Şimdi diğer şeylerde de işte bazen listelerde yanlışlıklar olabiliyor, isim yanlış yazılıyor. Yüzlerce kurban tabii listeler halinde Afrika'da, Pakistan'da çeşitli yerlerde kesilirken kolay da değil tabii ki. O sırada bize ait tabii parasını vermişiz. İşte $200 vermişiz. Afrika'da bizim adımıza bir kurban kesilecek. Listeye adımız yazılmış ama bizim adımızı atladı diyelim şey. Oradaki kesen kişi bizim ismimizi zikretmeden bir kurban kesildi mesela. Ama bizim orada $200'lık bir kurban hakkımız var. O 300 adet kurban kesiliyorsa bir tanesi bize ait mesela. Yani bunu yazıcı meleklerin kayda geçtiğini düşünmek lazım. Oradaki kesen kardeşlerimizin ufak tefek yanlışlık yapması, listeyi o anda çeşitli sebeplerle tam takip edelim, işaretlerken artı işareti mesela koyarak diyelim, x işareti koyarak kesilenleri devam ederken arada birini atlayıvermesi yanlışlıkla falan. Bunlar sonuç itibariyle 300 adet kurban var. Paraları verilmiş $200'lardan ve bunların tamamı kesilecek. Kim adına? 300 kişi adına. 300 kişi toplam olarak bellidir. Yani bizim 300 kurbandan birisi bize aittir. Onu yazıcı melekler biliyor ve bizim adımıza bunun kayda geçmiş olması gerekir dememiz lazım. Aksi halde ufak tefek isim zikredi, zikredilmedi gibi düşüncelerle kurbanımız eksik kaldı, eyvah bunu kaza edelim demenin mantığı olmaz. Bizim adımıza bir tasadduk orada yapılmış, kurban kesilmiş ve fakirlere dağıtılmış oluyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, marketlerden kimin ve nasıl kesildiği belli olmayan yerlerden gelen kırmızı et veya tavuk eti alınabilir mi diye sormuş. Şimdi tabii bir İslam beldesinde kesilen artık hayvanların İslami usullere göre kesildiği genel olarak kabul edilir. Yani şu anda kasaplar diyelim Türkiye'de. Bir bakma sorumluluk onların üzerinde. Yani et aldığı yerlerde bu hayvanın usulüne göre kesilip kesilmediğini incelemek, bunun üzerinde durmak aslında kasap kardeşlerimizin görevi. Buna dikkat etmeleri beklenir. Fakat İslam ülkesinde, beldesinde tabii bu gibi et ürünlerinin yine de kontrollü şekilde bir Müslüman tarafından, Müslüman mezbahadaki çalışanlar tarafından kesilmiş olması yeterli muhakkak. Bunların besmeleyle kesmesi elbette kasten besmele terk edilmediği sürece bildiğimiz gibi Hanefi mezhebinde de hayvan eti yeniyor. Şafii mezhebi bir adım daha ileri gidiyor. Kesen kimsenin mümin olması yeterlidir diyor. Besmele ihmal edilse, hiç çekilmese bile, çekilmesi sünnettir. Tabii ki önemli bir iş yapıyoruz. Bir hayvan kesiyoruz. Bunun kesiminde Bismillah demek, Allah'ın adını anmak elbette güzeldir ama sünnettir diyor Şafii mezhebi. Hiç çekilmese, ihmal edilse bile onu kesen kimsenin mümin olması kalbindeki imanı besmele yerine geçer. Besmele hükmündedir değerlendirmesi var. Bizim Hanefiler şeklen de Bismillah besmele çekmesi asıldır. Kasten terk edilmediği sürece bu hayvan eti yenir demiş. Yani İslam ülkelerinde genel olarak bunların Müslümanlar tarafından kesildiği kabul edilir. Ve bu gibi etler alınır. Tavuk etleri de tüketilebilir tabii ki. Ancak yine de bu konuda yavaş yavaş bu mezbahanelerin, tavuk kesim yerlerinin aslında İslami manada kontrolün denetiminin yapılarak, işte helal gıda şeyleri bunu yapıyorlar günümüzde. Çeşitli kontroller yoluyla kesimlerin ve ondan sonraki et dağıtımların usulüne göre olup olmadığını, tıp açısından, veterinerlik açısından da bu hayvanların etinin insan sağlığı için ne durumda olduğunu inceleyen, denetleyen kuruluşlar çoğalmaya başladı. Yani bu yönüyle yine de sağlıklı bir kontrolün yapılması elbette güzel olur, daha sağlıklı olur. Efendim, burada sohbetimizi noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.